Yeni bir haftaya başlıyoruz ve her pazar mesele ekonomide yaptığımız gibi şimdi yine bu haftanın sorularına bakacağız. Bu hafta piyasaların gündemini belirleyecek olan sorular, ekonominin hem Türkiye'de hem dünyada gündemini belirleyecek olan büyük meseleler, büyük sorular. Geçen cumadan devreden iki büyük soru. İki büyük soru var şimdi bu haftanın başında, bu hafta piyasaları belirleyecek olan. Birincisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a soruşturma izni istedi savcılık. Cuma günü piyasa kapandıktan sonra geldi bunun haberi. İlginç bir şekilde piyasa kapandıktan sonra geldi ama vadeli işlemler borsasını düşürdü. Şimdi bu hafta bu soruya yanıt arayacağız ama burada aslında yanıt aranacak olan soru biraz daha fazlası. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı soruşturma iznini İçişleri Bakanı verecek mi vermeyecek mi değil. Zaten Mansur Yavaş hafta sonu yaptığı açıklamada bu izne gerek olmadığını söyledi. Ama asıl şimdi piyasaların yanıt arayacağı soru sıra Mansur Yavaş'a mı geldi? Sıra Mansur Yavaş'a mı geldi diyorum çünkü daha önce Ekrem İmamoğlu idi. İşte 19 Mart'ta ciddi bir kere yurt içi piyasalarda büyük bir volatiliteye, oynaklığa yol açmıştı. Çok sert düşüşler görmüştük. İmamoğlu'na soruşturma, onun gözaltına alınması, o gün doların 39 liradan 42 liraya yükselmesi, tahvil faizlerinin bir anda sıçraması, %40'ın altından en aktif tahvilin faizinin %50'ye vurması, yurt içi piyasalarda gerginliğin çok artması. Şimdi piyasaların bir kere sütten ağzı yandı. Yani 19 Mart'ta ağzı yandı. Dolayısıyla bu hafta yoğurdu üfleyerek yemeği tercih edecekler. Şu anda bu soruşturma izninin verilip verilmeyeceğini bilmiyoruz. Veya bu izne gerek kalmadan Mansur Yavaş'ın gidip ifade verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Ama bundan sonra ne olacağı önemli. Yani bu sadece bir izin meselesi değil. Bunun devamında bu soruşturma büyüyecek mi? Gözaltı dalgalarıyla 19 Mart'ta ve sonrasında karşılaştığımız gibi karşılaşacak mıyız? O gözaltı dalgalarının hepsi hemen hemen piyasalara ama az ama çok satış getirdi. Borsa başta olmak üzere. Tahviller uzun bir süre boyunca işte %40'ın üzerinde kaldı aktif tahvilin faizi. Dolayısıyla yani o dönemde sütten ağzı yandığı için yurt içi piyasaların bu hafta bir kere ve bundan sonraki haftalarda bu bağlamda yani Yavaş soruşturması bağlamında yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih edecekler. Soruşturmanın büyüyüp büyümeyeceği çok önemli. Çok kritik. Eğer büyürse dileğimiz büyümemesi. Yani bu işin yurt içi siyasetin kendi mecralarında akması, mahkemelere gerek kalmaması. Ama büyürse işte 19 Mart sonrasında gördüğümüz türden gözaltı dalgaları filan ve hani dilemiyoruz ama yani umarız olmaz ama hani Mansur Yavaş'la ilgili bir tasarrufla karşı karşıya kalırsak onun yurt içi piyasalarda satışlara yol açacağını tahmin ediyoruz. Bu bir tahmin elbette. Yani hiçbirimiz kâhin değiliz. Yani kehanet gibi kabiliyetimiz olsa çoktan dolar milyarderi olurduk elbette. Ama yani geçmişe bakıp, Türkiye'nin işte örüntülerine bakıp geleceğe dair bir çıkarsama yapıyoruz. Ve işte yakın geçmişe baktığımızda 19 Mart ve sonrasına baktığımızda Mansur Yavaş'la ilgili bu soruşturma izninin bu hafta piyasalara geleceğini söylemek yanlış olmaz. Zaten pazartesi günü ilk anda Borsa İstanbul'da sert bir eksi göreceğiz büyük olasılıkla. Çünkü onun yanında bir de dünya var. Şimdi geçelim buradan ikinci büyük soruya. Bu hafta hem dünya gündemini hem de aynı zamanda yurt içi piyasaları da belirleyecek olan ikinci büyük soru, ticaret savaşları yeniden başladı mı? Evet, yani pazartesi günü Mansur Yavaş dolayısıyla borsada bir satış göreceğiz ama tek sebep o olmayacak. Aynı zamanda cuma günü dünya borsalarında da sert düşüşler vardı, sert satışlar vardı. O da yansıyacak. Yani bir şimdi risk kokteyli ortaya çıktı. Risk kokteyli yurt içi piyasaların önüne geldi pazartesi günü. Onun içinde işte Mansur Yavaş soruşturması var. Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturması var. Ama aynı zamanda içinde cuma günü Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin'e koyduğu ek %100 gümrük vergisi yazılım ihracatına getirdiği kısıtlama var. O da cuma günü dünya piyasalarını gerçekten çok fena sarstı. Çok sert düşüşler getirdi. Bir kere Amerikan borsalarında Nasdaq'ta %3.70'ti. Yanlış hatırlamıyorsam S&P'de %3'e yakın. Kriptolarda inanılmaz düşüşler gördük. Bitcoin 104 bin doların altına indi ama oradan tekrar sıçradı. Ama o düşüş gerçekten müthişti. Bütün altcoin'lerde çok ciddi düşüşler vardı. Dünya borsalarında, sadece Amerikan borsalarında değil, sert düşüşler vardı. Ve şunu biliyoruz. Dünya borsaları düştüğünde, özellikle Amerikan borsalarında böyle sert düşüşler olduğunda bize yansıyor. Ama az ama çok yansıyor ve şimdi bu da yansıyacak. Yani Mansur Yavaş soruşturması yansıyacak, bir de onun üzerine şimdi bu eklendi. Yani maalesef böyle bir haftaya başlayan, volatil olmaya aday bir haftaya başlıyoruz. Ama bunun nasıl önümüzdeki günlerde gelişeceği çok önemli. Yani Çin'e %100 gümrük vergisini koydu. Aynı zamanda yazılım ihracatını kısıtlayacağını duyurdu. Ama aynı zamanda ilk anda Cuma akşamı Trump'ın önümüzdeki haftalarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesi bekleniyordu. Ve daha önceden zaten gümrük vergilerini duyurmuştu biliyorsunuz Nisan'ın başında Trump. Ve onun pazarlığını yapacaklardı ve düşük bir vergide anlaşacaklardı. Ama bir anda işte Cuma günü bir anda bu çıktı ortaya. Aslında bir anda da değil, çünkü Cuma sabah saatlerinde Çin, Pekin, yani Pekin yönetimi Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına kısıtlama getireceğini duyurdu. Amerika, Trump zaten gümrük vergisi, bu ek %100 gümrük vergisini bu nedenle koyduğunu söyledi Cuma akşamı. O yüzden bu bir yeni ticaret savaşı veya ticaret savaşlarında ikinci aşama gibi görünüyor. Ama bu böyle hani karşılıklı atışma ve pazarlık masasına oturmadan önce eli yüksekten açma çabası mı, yoksa gerçekten ticaret savaşları başladı mı? Yani birincisinin olma olasılığı da var. Çünkü şimdi Cuma günü evet bu vergiyi duyurdu. Çin'e %100 gümrük vergisini ve yazılım ihracatına kısıtlamayı. Ama hatırlıyoruz, Nisan'ın başında da %145 vergi açıklamıştı Trump Çin'e. Ve onunla yine dünya borsalarında çok sert düşüşler görmüştük. Kriptolarda yine onunla çok sert düşüşler görmüştük. Bize de yansımıştı. Borsa İstanbul'a da Amerikan borsalarındaki sert düşüş o dönemde yansımıştı. Ama hemen sonra Trump'ın, yani Nisan'ın başında o vergiyi duyurduktan hemen sonra, yaklaşık bir iki hafta sonra 90 günlüğüne ertelediğini de biliyoruz. Yani o dönemde de dünya borsalarında, piyasalarında sert düşüşler olmuştu. Trump bir süre sonra geri adım atmıştı. Ondan sonra da işte pazarlığa başlamışlardı. Zaten Amerika ve Çin heyetlerinin görüştüğü biliniyor gümrük vergileri konusu. Hatta yakınlarda İspanya'da bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Ve devlet başkanları da görüşecekti. Cuma günü Trump dedi ki görüşmeyeceğim. Bu koşullarda Xi Jinping'le de görüşmeme gerek yok. Ama ondan sonra bir süre sonra, yani yaklaşık 1-2 saat sonra bunu geri aldı. Yani görüşebilirim dedi yine Beyaz Saray. Yani o bir kere tekrar masaya geri geldi. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki günler çok şeye gebe bu konuda. Yani ticaret savaşlarının yeniden başlayıp başlamadığı konusunda. Yani %100 gümrük vergisini Cuma günü koyduğu 3 gün, 5 gün, 10 gün, 2 hafta sonra masadan kaldırırsa, biz yeniden pazarda başlıyoruz derse kimse şaşırmayacak. Öyle bir şey olursa, hele hele bu hafta olursa, piyasaların bir anda dipten dönmesi de tıpkı Nisan'ın ortasında olduğu gibi kesinlikle sürpriz olmayacak. Yani sert düşüşlerden sonra eğer geri adım atarsa iki ülke, bir anda toparlanmalar, bir anda ciddi yükselişler görmek yine sürpriz olmayacak. Yani gerçekten önümüzdeki günler çok şeye gebe. Yani bu biraz da Trump'ın karakterinden, politika yapma biçiminden kaynaklanıyor. Yani çok öngörülemez bir hali var. Yani bir anda cebinden olmadık şeyler çıkarıveriyor. İşte Cuma günü çıkardı. Ama bir anda çıkarıverdiği gibi, dediğim gibi, bir anda cebine koyuverdiğini de biliyoruz. Bu hafta işte yanıtı aranacak olan soru, ne kadar ciddi Trump? Yani ticaret savaşları yeniden başladı mı gerçekten? Başlıyor mu? Yoksa Trump pazarlık amaçlı olarak elini yüksekten mi açıyor? Bu hafta dünyanın gündemini belirleyecek olan ikinci soru. Eğer gerilim artarsa bu hafta, karşılıklı açıklamalarda ve hatta Nisan'da olduğu gibi karşılıklı misillemeler de vergi oranları böyle kademeli biçimde artarsa, hatırlarsanız ilk anda öyle olmuştu Nisan'da. Önce bir gümrük vergisi duyurmuştu Trump. Sonra Çin misilleme yapmıştı. Çin misilleme yapınca Amerika misilleme yapmıştı. Öyle öyle bir anda spiral biçimde artmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e vergisi uygulayacağını söylediği vergi bir anda %145'e çıkmıştı. O günlerde bütün dünya piyasalarında çok sert düşüşler olmuştu. Ta ki işte 90 günlüğüne erteleyene, yani Trump geri adım atana kadar. Şimdi yine böyle karşılıklı misillemeler de karşı karşıya kalırsa bu hafta dünya, o zaman borsalarda daha da sert satışlar sürpriz olmaz, bizi de elbette olumsuz etkiler. Zaten Amerikan borsalarında bir düzeltme, sert bir düzeltme beklentisi de var. Geçen hafta Goldman Sachs'ın, JP Morgan'ın CEO'su, İngiltere Merkez Bankası teknoloji hisselerinde sert bir düzeltmenin yaklaştığı uyarısını yaptılar. Hatta işte 90'ların sonunda internet şirketlerinde yaşanan, hisselerinde yaşanan çöküşü hatırlattılar. Yani zaten gündemde böyle bir endişeli beklenti var. O nedenle bu hafta dünya diken üzerinde kalmaya devam edecek. Ama bu ikincisi, yani bu ticari savaşlar yeniden mi başlıyor? İkinci aşamasına mı geçtik? Ne olacak bu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki karşılıklı gümrük vergileşmeleri sorusu dünyayı bu hafta germeye devam edecek. Ama aynı gelişme, yani Cuma günü Trump'ın koyduğu bu ilave %100 gümrük vergisi altına ise alım getirdi. Şimdi bu haftanın böylece geçelim üçüncü sorusuna. Altın yükselişine devam edecek mi? 4000 doların üzerine kalacak mı? Ve yükselişine devam edecek mi? Geçen hafta 4000 doları geçti ons altın dünyada. Yurt içinde de fiziki gram altın bir ara 5800 liraya kapalı çarşıda yaklaştı. Çarşamba günü sonra bir miktar o da gevşedi. Ama sonra Cuma günü işte biraz kar satışı gelmişti ons altına dünyada. Ama Trump'ın bu açıklaması tekrar altına alım getirdi. Ve altın geçen haftayı 4000 doların üzerinde kapattı. Çünkü böyle dünyada riskin arttığı, endişenin arttığı, gerilimin arttığı dönemlerde, günlerde altının öne çıktığını, altına bir güvenli liman talebi geldiğini biliyoruz. Ve Trump'ın bu öngörülemezliğinin, hani günü gününe uymazlığının dolara yine satış getirdiğini, doların itibarını sadece değerini değil, her şeyden önce itibarını aşındırdığını, onun da dolara satış getirdiğini biliyoruz. Cuma günü böyle oldu. Altın 4000 doların üzerine yeniden yükseldi. Bu hafta 4000 doların üzerinde kalacak mı? Eğer bu gerilim artarsa önümüzdeki günlerde, yani karşılıklı restleşmeler olursa Pekin ile Washington arasında, yani yeni gümrük vergileri falan görürsek, Trump'tan yeni tuhaf açıklamalar, yeni misillemeler, tehditler görürsek, altının o tehditlere paralel olarak yükselişini sürdürmesi kesinlikle sürpriz olmayacak. Ama ondan hemen önce, yani Trump bu vergileri koymadan hemen önce Cuma akşam saatlerinde Türkiye saatiyle aslında altına dair beklentiler Kitco kendi anketini yaptığında bu hafta öyle çok fazla yükseliş olmayabileceği biçimindeydi. Şimdi Kitco'nun anketine de bakalım. Her pazar günü Mesele Ekonomi'deki bu yayında videoda bakıyoruz. Kitco bir kıymetli metaller yatırım şirketi. Her hafta Wall Street'te kıymetli metal stratejistleriyle bir anket yapıyor. Yükseliş sürecek mi, sürmeyecek mi? Beklentilerini soruyor. Geçen hafta hatırlarsanız %92 idi. Yani geçtiğimiz hafta pazar günkü videoda bu stratejistler geçen hafta yükselişin sürmesini bekliyorlardı %92 oranında. Nitekim gerçekten de 4000 doları geldi geçti. 4059 dolara kadar yeni tarihi zirvesine yükseldi. Ama bu hafta baktığımızda Wall Street stratejistlerinin daha mütevazi olduğunu, işte yarı yarıya bölündüklerini, hani yarısının aslında bu hafta yükseliş beklemediğini görüyoruz. Çünkü sert yükselişten sonra biraz soluklanması zaten altının, ons altının işin normaliydi. Eğer Trump Cuma gecesi işte Çin'e bu gümrük vergilerini koymamış olsaydı, ama onun açıkladığı bu vergi ve karşılıklı restleşme işin rengini dünya piyasalarında değiştirdi. Gerilim artarsa, jeopolitik risk artarsa bir miktar daha doları zayıflatır ve altın dediğim gibi ve onunla birlikte arkasından gümüş küçük kardeşi yine bu hafta bir miktar pekala yükselebilir. Bu da üçüncü soru. Altın yükselişine devam edecek mi? Gümüş peşinden gidecek mi? Ve dört, bu arada yine bununla ilişkili olarak Euro bu hafta ne olacak? Euro geçen haftanın ilk günlerinde dolar karşısında düştü dünyada. Parite 1.17'nin üzerindeydi haftanın başında. Sonra geçen haftanın başında Fransa Başbakanı istifa etti. Ve onun ardından Almanya'da sanayi üretiminin %5 civarında, %5'e yakın düştüğü açıklandı Eylül ayında. Uzun yıllardır bu kadar daralmamıştı. Bu ikisi bir araya gelince ilk günlerde Euro'yu bayağı bir düşürdü dolar karşısında. Ama sonra işte Cuma günü Trump'ın bu koyduğu Çin'e %100 ek gümrük vergisi yeniden Euro'nun dolar karşısında toparlanmasını sağladı. Biraz önce gördüğümüz gibi doların itibarını ve onun devamında değerini aşındırdığı için. Dolar düştü, Euro yükseldi. Şimdi Euro yeni haftaya bir miktar işte şu anda yüksekten başlıyor dolar karşısında. Geçen hafta dolar karşısında değer kaybettiğini Türk lirası karşısında da kapalı çarşıda biraz düşmüştü. Yani nominal olarak geçen haftanın ilk günlerinde Euro'da düşüş görmüştük. Ama sonra Cuma günü o da TL karşısında bir miktar yükseldi. Bu hafta Trump'ın ne yapacağı, ticari savaşlarının yeniden başlayıp başlamadığı sadece altın açısından değil, sadece borsalar açısından değil, aynı zamanda para birimleri açısından da önemli. Yani Euro'nun dolar karşısındaki değeri açısından da önemli. Dolayısıyla onun devamında Türkiye'de Türk lirası karşısındaki değeri açısından da önemli. Ama Euro açısından başka meseleler de var. Fransa'da siyasi kriz bir türlü çözülemiyor. Şimdi bu istifa eden ikinci başbakan tekrar atadı Macron ve o bir hükümet kurmaya çalışacak. Ama işte aylar geçiyor, Fransa'da hükümet kurulamıyor ve açıkçası Fransa Avrupa'nın yeni hasta adamı haline gelmiş gibi çok büyük bir bütçe açığı var. O bütçe açığını kapatmak için daha disiplinli bir bütçe hazırlayacaklardı ama ortada hükümet yok. Yani orada problem devam ediyor. Almanya'nın kendi problemleri devam ediyor. Bu hafta gözler dolayısıyla biraz da Fransa'da olacak. Yani Fransa'da bu yeniden atanan başbakan ne yapacak meselesi de en azından euro ve dolar açısından bir miktar yakından izlenecek. Ve 5. Merkez Bankası faizi ne yapacak? Şimdi Merkez Bankası enflasyonun bir önceki hafta beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında 23 Ekim'de yani bu ayki toplantısında büyük olasılıkla daha önce beklenenden daha az oranda indirecek. Daha önce beklenen 200-250 bas puanlık indirim yapacağı biçimindeydi. Ama hatırlarsanız geçtiğimiz haftaki videoda ona biraz daha detaylı bakmıştık. Enflasyon, TÜİK'in enflasyonu %3,23 geldi. Bu beklentilerin çok üzerinde, Merkez Bankası'nın hesaplarının çok üzerinde ve onun sonrasında şimdi Merkez Bankası'nda indirim beklentisi azaldı. Ve geçtiğimiz hafta öne çıkan beklenti bu hafta 150 bas puan indirim yapacağı biçimindeydi. Ve bu da borsayı olumsuz etkiledi. Tahvilleri de yani yurt içi piyasaları olumsuz etkiledi. Yani enflasyon bir tür düşmediğine göre Merkez Bankası indirimleri gecikecek. İşte şu anda piyasanın konsensüs, ortak kanaat beklentisi 150 bas puan gibi. Yani daha önceki beklentiye göre şu anda bir indirim yapıldı. Bu da elbette bir kere reel sektörün canlanmasını geciktirecek. Borsada bilançoların toparlanmasını geciktirecek. Faizde bekleyen para faizde kalmaya devam edecek. Yani borsaya gelmesi faizde bekleyen paranın gecikecek filan. Yani faiz sadece faiz değil, her şey Türkiye'de ilgilendiriyor. Ama işte faizin inmesi de gecikecek. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı mecliste bir sunum yaptı. Daha sonra başka bir yerde bir konuşma yaptı. Bu hafta da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve diğer başkan yardımcıları eğer konuşma yapacaklarsa, başkan yardımcıları pek konuşmuyor ama konuşma yapacaklarsa verecekleri mesajlar yine çok yakından izlenecek. Yani Merkez Bankası 23 Ekim'de faizi ne yapacak? 150 bas puan mı indirecek? Bu hafta yine gündemdeki bir soru. Böyleyse borsa açısından iyi değil. Yani borsanın geçtiğimiz hafta kötü gitmesinin ana sebebi buydu. Ama bir de bir başka sebebi daha vardı. Bu da bu haftanın son büyük sorusu. Geçen hafta borsayı olumsuz etkileyen ikinci mesele de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da Beyaz Saray'da Trump'la görüşmüştü biliyorsunuz. O görüşmeye dair beklentiler büyüktü. Ve o beklentileri önce o görüşme öncesindeki günlerde borsa satın almıştı. Çünkü o görüşmeden F-35 savaş uçağı programına Türkiye'nin geri döneceği yönünde yurt içinde ekonomi oyuncularının ümit var bir beklentisi vardı ama çıkmadı. Yani bugüne kadar F-35'lerden bir haber yok. Halkbank davasının Amerika'da yıllardır süren yılan hikayesine dönen sınırlı bir tazminatla çözüleceği yönünde de bir başka beklenti vardı. Yani F-35'ler olmasa bile bu olacak yönünde en azından bir beklenti içine girmişti piyasa. O da olmadı bugüne kadar. Ya işte Halkbank'ın Amerika'da yüksek mahkemede geçtiğimiz hafta davası duruşması vardı. Halkbank'ın başvurusunu yüksek mahkeme kabul etmedi. Yani o davanın da öyle yani Ankara'nın beklediği gibi küçük bir tazminatla çözüleceği şu anda en azından pek gündemde değil. Yani orada da biraz aslında piyasa iskontoya gitti. Yani beklentilerden iskontoya gidildi. Yani daha önce beklentiler daha yüksekti. Ama şu anda Halkbank tarafında da F-35 tarafında da henüz bir şey yok, somut bir şey yok. Ve ama biliyorsunuz Türkiye 235 Türk Hava Yolları Boeing'e uçak siparişi vermişti. Türkiye bir şey verdi, karşılığında ama hiçbir şey alamadı. O nedenle herhalde geçen hafta Türk Hava Yolları'nın bir açıklaması vardı ve dedi ki Türk Hava Yolları birdenbire hiç gündemde değilken Boeing'le şu anda müzakere sürüyor. Eğer anlaşamazsak biz tekrar Airbus'a döneriz. THY'nin o açıklaması yani sadece iki şirketi ilgilendiren bir konu olmanın ötesinde aslında iki ülkenin, iki başkentin arasındaki pazarlığın, müzakerenin bir parçası olarak algılandı. Yani Türk Hava Yolları şimdi geçen hafta niye o açıklamayı yaptı? Demek ki Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden istediklerini alamıyor ki Türk Hava Yolları Boeing'e verdiği siparişleri dondurma olasılığından bahsediyor. Bu aslında yani biraz böyle bir adım geriye çekilip bakınca aslında Amerika yani Ankara ile Washington arasındaki müzakerelerden bugüne kadar bir şey çıkmadı ve Ankara'nın da bir şey çıkacağı konusunda umudunun zayıfladığının işareti. Piyasalar açısından önemli olan, şimdi bu elbette burası mesele ekonomi, bir ekonomi videosu yapıyoruz. Piyasalar açısından önemli olan dediğim gibi piyasa açısından iki katalizörden birinin olmasıydı. Washington'la Ankara arasındaki ilişkiler, müzakereler ve işte o görüşme Beyaz Saray'daki F-35 savaş uçağı programına geri döneceği, Türkiye'nin beklentisi, Halkbank meselesinin çözüleceği beklentisi ve işte bunlardan bir şey çıkmaması o beklentinin ortadan kalkmasına yol açtı. Geçen hafta borsanın zayıf seyretmesinin, düşmesinin pek çok gün ikinci sebebi de buydu. Yani birinci sebebi işte Merkez Bankası'na indirim beklentilerinin aşağı çekilmesiydi. İkincisi de Amerika'yla olan müzakerelerden bugüne kadar hiçbir şey çıkmaması ve bir şey çıkmayabileceği düşüncesinin yavaş yavaş güçlenmesiydi. Bu hafta dolayısıyla bunu da yakından izleyeceğiz. Yani Ankara ile Washington arasındaki müzakerelerden hiçbir şey çıkmayacak mı? Türk Hava Yolları 235 uçak siparişini boşuna mı verdi? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi eli boş mu göndermek istiyor? Eğer orada olumlu bir şey olursa, yani Türkiye'nin Halkbank'ta F-35'te ya da başka bir gündem maddesinde Amerika'dan bir şeyler alacağı beklentisi eğer yeniden gündeme gelirse, yani Bloomberg'te falan bu konuda böyle bir haber okursak, daha önce Halkbank'la ilgili okuduğumuz gibi, o zaman piyasanın galiba bir şeyler alacak Türkiye Amerika'dan diye düşünmesine neden olur. O da yine bir miktar o görüşme öncesinde, Beyaz Saray'daki görüşme öncesinde gördüğümüz gibi bir miktar piyasalarda böyle bir iyimserliğin filizlenmesine neden olur. Evet, bu hafta bunları izleyeceğiz. Bu sorulara yanıt arayacağız. Bu hafta ama çok oynak, volatil bir hafta olacak gibi görünüyor. Kemerlerinizi bağlayın lütfen. Önümüzdeki pazar yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.